Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Eylül çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ender Uslu stüdyosundan sesleniyoruz sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Gündemdeki başlıklarla başlıyoruz her sabah olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklama, konuşma var gündemde. Aynı zamanda Erdoğan'ın Yunanistan'a olan tepkisi de gündemde. Elinde hayatını kaybetmiş olan çocukların, bebeklerin fotoğraflarıyla çıktı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kamu görevlerine bir çağrı var. Bazılarının görevlerini yapmadığını ifade ediyor ve bunun bir suç olduğunu söylüyor. Meral Akşener Ankara'daydı. Sizi soydular dedi. 113 milyar liranızı aldılar diye konuştu. Geleceğinizden çaldılar dedi. Bunların detaylarına biraz sonra yer vereceğiz. Ekrem İmamoğlu davası bugün görülüyor sevgili dinleyiciler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor biliyorsunuz. Ve aynı zamanda siyaset yasağı da isteniyor. Bugün görülecek davadan nasıl bir beklenti var birazdan aktaracağız. Anayasa Mahkemesi HDP'nin talebini reddetti. HDP'yi kapatma davası bir yandan devam ediyor. Belki gündemden düştü ama detaylarını önümüzdeki dakikalarda yer veririz. Karadeniz gazında hedefin Mart ayı olduğunu söyledi Bakan Fatih Dönmez. Yani Mart ayından itibaren hem denizden hem karadan boru hattı tamamlanmış olacak ve ilk gazı almaya başlayacağız dedi. Fed, Amerika'nın Merkez Bankası, bu gece Türkiye saatiyle tabii saat 21'de faiz kararını açıklayacak. Ardından 21.30 gibi Merkez Bankası Başkanı Powell bir konuşma yapacak. Onun içeriği de merakla bekleniyor. Ve Merkez Bankası, Türkiye'nin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da yarın faiz kararını açıklayacak. Türkiye saatiyle saat 2'de. Bütün bunları piyasa merakla bekliyor. MSG konser iptallerini yargıya taşıyor. Telif kaybımız var diyor. Sanatçıların konser iptallerinin yargıya taşınacağı bilgisi paylaşıldı. Daha birçok haberimiz var paylaşacağımız sevgili dinleyiciler. Bunlar dışında. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Rusya Euro 2024'ten men edildi. Dünün önemli kararlarından bir tanesiydi, UEFA tarafından geldi. Putin'den gelen açıklamalar var. Batı ülkemizi yok etmek istiyor diyor Putin. Bakın sevgili dinleyiciler, son bir bilgi verelim size. Aynı zamanda kısmi askeri seferberlik ilan etti Putin. Ve Batı'nın Rusya ile Ukrayna arasında barışı istemediğini söylüyor ve kendilerinin hedef olduğunu ifade ediyor. Hatta biliyorsunuz Macron en son randevu istemiş ve Macron'a randevu vermemişti. Dolayısıyla şu anda hedeflerinin Donbas'ı da özgürleştirmek olduğunu ifade ediyor. Putin'den gelen önemli açıklamalar var sevgili dinleyiciler ve şunu da söyleyelim ki o bölge, bahsetmiş olduğu Donbas'la ilgili 3 ayrı yer var orada. Luhansk, Donetsk ve Kherson bölgeleri, ki onlar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecekler. Biraz sonra tüm bu haberlerin detaylarına yer vereceğiz mümkün olduğunca. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar şu anda 18 lira 32 kuruş seviyesinde. Euro'ya baktığımızda 18 lira 24 kuruş seviyelerini görüyoruz. 25 oldu ben derken 18.25. Gram altın 982, çeyrek altın şu anda 1579 lira. Altın fiyatları için de Fed'den gelecek olan hem faiz kararı hem açıklamalar merakla bekleniyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün de %2.44'lük bir artış var. BIST 100 endeksinde 3277 puanla başlıyor bugün güne başlayacak. Bitcoin 18.935 dolar karşılığında şu dakikalarda sevgili dinleyiciler. Başlıklar kısaca böyle ama sadece bu kadar değil. Çok fazla haberimiz var paylaşacağımız. Son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Sosyal konut projesi, TOKİ'nin projesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu proje üzerine birçok şey konuşuldu. Olumlu konuşanlar, olumsuz konuşanlar, detaylara dikkat edenler, dikkat çekenler. Biz de programın ilerleyen bölümlerinde KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'la bunu konuşacağız. Hem Türkiye'de, İstanbul'da özellikle son dönemde artan emlak fiyatları, buna bağlı kira fiyatları, hem de son dönem açıklanan sosyal konut projesine ilişkin. Doğru mu, değil mi? Nerelerinde hata var, var mı? Bunları konuşacağız saat 9.30'dan itibaren. Peki hemen gündemdeki başlıkları biraz detaylandıralım. Hızlı hızlı devam edelim. İkinci bölümde konuğumuz olacağı için ilk bölümde mümkün olduğunca hepsini tamamlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında tamam Rusya-Ukrayna savaşına değindiği krizden onurlu çıkış imkanı verecek diplomatik bir çözüm bulunmalı dedi falan, bunların hepsi önemli. Ama burada daha önemli bir şey var. Yunanistan'la ilgili mesajı verdi. Yunanistan tahrik siyasetini bırakmalı dedi. Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Elinde hayatını kaybeden çocukların, bebeklerin fotoğrafları vardı. Muhtemelen diyorum ama aslında dünyanın görmesi gereken bir kareydi o kare. Bilmiyorum ne kadar üzerine düşünürler, ne kadar görürler. Çünkü bazı ülkeler bunları görmezden gelmeyi daha çok tercih ediyorlar. Var gerçek evet ama elimin tersiyle bir kenara iteyim, ben görmeyeyim diyor. Ya mesela Yunanistan bu tarafa doğru itiyor. Ölenleri ben görmeyeyim diyor. Avrupa diyor ki aman Yunanistan içsin, tamam ölen vesaire var ama boş ver, ben görmeyeyim onu diyor. İngiltere diyor ki ben buraya gelen bu kaçakları, mültecileri alıp Türkiye'ye göndereyim diyor. Dün işte İçişleri Bakanı demiş ya, biz sizin göçmen deponuz muyuz demiş mesela. Kaçak göçmen deposu muyuz biz demiş. Şimdi böyle bir durum var bir defa. Yani şu ikiyüzlülük var bir defa, onu kabul edelim. Yani Avrupa bu noktada böyle davranıyor. Aman diyor bana gelmesin. Gerekiyorsa ben sana parasını da göndereyim. Aman sende kalsın, sınır ötesine sakın geçirme. Dolayısıyla yani dün her ne kadar böyle bir etkili bir görüntü vesaire, çarpıcı bir fotoğraf olsa da ortada, Avrupa'nın bunu çok göreceğini ben açıkçası sanmıyorum. Şimdi devam edelim. Bu Rusya-Ukrayna savaşına değindi Erdoğan. Diplomatik bir çözüm bulunmalı dedi. Fakat bu arada Putin'den sert açıklamalar, hamleler gelmeye başladı. Biraz önce de söylediğim gibi kısmi seferberlik ilan etti Putin. Askeri seferberlik ilan etti Rusya'da. Ve bu Donbas bölgesini özgürleştirmek istiyoruz diyor. Ve Batı barış istemiyor diyor. Çok net şu anda Avrupa'ya karşı bir tavır almaya başladı. Daha da net bir tavır almaya başladı. Daha da sert bir tavır almaya başladı. Bunun ardından arkasından ne gelir bilmiyorum ama dünden beri zaten bu konu çokça konuşuluyor. Donetsk'in, Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini söylüyor Putin. Biraz önce de söylediğim gibi bu bölgelerde bir referandum yapılacak. Rusya'ya katılmak istiyor bu bölgeler. Bu referandum sonucunda ne çıkacak, ona bakılacak. Yani Ukrayna'da mı kalacaklar, bağımsız özerk bir bölge mi olacaklar, Rusya'ya mı katılacaklar? Bu netleşecek ama Putin'in tavrı şu anda sert. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız diyor Putin. Her türlü silahı kullanacaklarını söylüyor. Dolayısıyla çok net, keskin ifadeleri var. Herhalde bugün Avrupa'nın en çok konuşacağı, düşüneceği konulardan bir tanesi olacaktır bu ama inanın ki bu açıklamalar, bu tehditler eğer sonu gelecek olursa, gerçekleşecek olursa hepimizi yine zora sokar. Nasıl ki şu anda Rusya-Ukrayna savaşı zaten bütün dünyayı sıkıştırdıysa, Türk ekonomisi dahil olmak üzere bir sürü ekonomiyi vurduysa, yine şu anki daha sert tehditleri, işte her türlü silahı kullanırız, Avrupa barış istemiyor, biz bunu anladık şeklindeki mesajları eğer daha da kendisini uygulamaya, pratiğe geçirecek olursa gerçekten önümüzde daha da Yani şu an zorlu dönem diyorduk, daha da zorlu bir dönem olduğunu görebiliriz. Tamam, bu tahıl anlaşması vesaire falan, bu güzel, Türkiye burada devreye girdi, elini taşın altına koydu, tamam. Ama Putin mesela burada da kandırıldığını söyledi. Ya burada da tamam, olumlu bir hareket olarak kabul ettiklerini ama netice itibariyle kandırıldıklarını söyledi. İşte Ukrayna'dan çıkan tahılın da hep zengin ülkelere gönderildiğini ifade etti. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres dün Türkiye'ye teşekkür etti. Dedi ki bu tahıl anlaşmasından dolayı Türkiye'nin desteği önemli. Umut ve mucizedir bu anlaşma dedi. Bu açıdan güzel, doğru. Ama işte buradan çıkan tahıl nereye gidiyor? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemişti. Putin haklı, fakir ülkelere gitmiyor, ihtiyacı olan ülkelere gitmiyor buradan çıkan tahıl demişti. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bence bugünün en çok konuşulacak konusudur, onu söyleyeyim. Yani Putin'in şu açıklamaları, daha gün içerisinde çok fazla duyarsınız. Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'daydı biliyorsunuz. Elazığ'a gitmesi, konuşması, söyledikleri, orada yaşananlar, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden verdiği mesajlar, AK Parti'den gelen tepkiler, hepsi olay oldu baya. Şimdi altılı masayla ilgili konuştu da diyor ki öyle kavga mavga bunların diyor hepsi fasafiso. Atıyorlar palavrayı, inanmayın bunlara diyor. Altı liderin tek hedefi var diyor, bu ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmek. Yani bu işte bazı basın organlarında çıkan işte altılı masada kavga var, anlaşamadılar, şu konuda anlaşamıyorlar vesaire gibi haberlere inanmayın diyor. Şimdi şöyle haberler de var bir yandan. Herkes tabii pozisyon almaya çalışıyor deniyor. Gayet normal, şimdi seçim de yaklaşıyor. Her siyasi parti pozisyon almaya çalışacak, doğru. Yani neyle ilgili? İşte mesela şu bakanlık bende olsun. Yani eğer seçilirlerse, altılı masa ittifakı seçilirse. Şu bakanlık bende olsun. İşte turizm kültürün yönetimi bende olsun. Ekonominin yönetimi bende olsun. Dış siyasete ben bakayım gibi muhakkak pozisyon almaya çalışıyorlardı. Bu da gayet doğal. Ya bu bir tartışma anlamına, tartışma olabilir ayrı bir şey de, bir kavga, bir anlaşmazlık, masanın dağılması vesaire anlamına gelmiyor tabii. Bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç önemli açıklaması daha var. Bir tanesi, program başında söyledim, kamu görevlilerine çağrıda bulundu. Bu doğalgaz ve elektrik zamları üzerinden hükümeti eleştirdi ve 9 aydır elektriği kesilen vatandaşlar olduğunu söyledi. Doğalgaz ve elektrikle ilgili veriler istiyoruz, soru önergeleri veriyoruz, hiçbirisine cevap verilmiyor, zamanında cevap verilmiyor ve zamanında cevap vermeyenler suç işliyor dedi. Kamu görevlilerine çağrı yapıyorum, kendinizi suça ortak etmeyin, oturun doğru dürüst cevabı verin dedi. Aynı zamanda EPDK'nın bir karar aldığını söyledi. Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim. Bu elektriğe çökme vergisidir diye konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Kaldı ki EPDK hemen açıklama yaptı. Yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu biliyorsunuz EPDK. Hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez EPDK diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter üzerinden bir tepki gösterdi. Farklı bir konuda, atama bekleyen sağlıkçılar bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek hiçbir durum kalmadı dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabını da etiketledi. Ben bu konuyu gündemime aldım dedi. Ya bundan sonra bu konuyla ilgili de mesajlar vereceğini ifade etti. Zaman zaman böyle mesaj vereceği konulara ilişkin hemen hükümetten gelen adımlar oluyor. Bakalım bu konuda bir adım olacak mı? Meral Akşener Ankara'daydı. Türk Telekom'un devriyle kur korumalı mevduat ve Anka Park'ın maliyetini topladı. Dedi ki 113 milyar lira sizin cebinizden çıktı. Sizi soydular. Sizin evlatlarınızın geleceğini çaldılar. Türkiye böyle bir felaketle karşı karşıya dedi. Şimdi mesela kur korumalı mevduattan bahsediyor. Bunun için mevduat sahiplerine şu ana kadar 75 milyar lira ödendiğini söylüyor. Geçtiğimiz günde anlatmıştık ya. Ya bu kur korumalı mevduat sahibine 75 milyar ödeniyor. Ya bugüne kadar ödenmiş toplam para. Bu 75 milyarı kim ödüyor? Bu para nereden çıkıyor? Efendim işte bu para hazineden çıkıyor. İşte bankalardan çıkıyor falan. Nasıl çıkıyor? Yani onun ardında arkasında kim var? Kaynak kim? Kaynak. Kaynak siz biz. Yani sizden bizden çıkıyor. Mesela onu anlatıyor. Yani 75 milyar lira böyle gitti diyor mesela. İşte Anka Park diyor. Anka Park'ın yatırımından bahsediyor. İşte bunlarla istihdam yapılabilirdi diyor. İlkokuldan lise sona kadar devlette okuyan bütün çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği verilebilirdi diyor. Bütün bunlar yapılsa yıllık 26 milyar tutardı diyor. Hep birlikte çarpıldık diyor. 24 milyar lira Telekom'dan çarpıldık diyor. Anka Park'tan bahsediyor. Anka Park'a gömülen para 14 milyar lira diyor. Koyun hepsini üst üste 113 milyar lira diyor. Bu arada sosyal konut projesini de değerlendiriyor ve mantık olarak doğru olduğunu söylüyor ama mali olarak da yanlış diyor. Biraz sonra bunu Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la da konuşacağız. Mantık olarak doğru mu değil mi? Mali olarak neresi doğru neresi yanlış, bunları konuşacağız. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu'nun davası var bugün. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. 31 Mart 2019 seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaşanan olaylardan bahsediyoruz. Buna ilişkin avukatı Kemal Polat'ın açıklaması var. Bugünkü davadan bir karar beklemediğini söylüyor. Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz diyor. Yani bir ara karar beklediklerini ifade ediyor. Bakalım bir ara karar mı çıkacak? Çıkacak mı veya talepler doğrultusunda? Yoksa avukat diyor ki yarın ben bir karar beklemiyorum dedi bugün için, dün yaptığı konuşmada. Yani bugün bir karar çıkar mı? Ya ben yine bir karar çıkacağını açıkçası zannetmiyorum. Ama bu davada Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiğini ve aynı zamanda bir siyasi yasak bundan dolayı da getirilmesi talebi olduğunu da hatırlatalım. Yani bu açıdan önemli bir dava. Bu arada Ekrem İmamoğlu demişken Ekrem İmamoğlu Elazığ'da katıldığı temel atma töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi. Bakın, siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak dedi. Çok aslında satır arasında gizli bir mesaj var burada. İşte Ekrem İmamoğlu aday olur mu olmaz mı? İşte Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak? Kim aday olacak soruları var ya. Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız mesajı burada. Çok net ve çok önemli bir mesaj herhalde. Devam ediyoruz. HDP'yi kapatma davası bir yandan devam ediyor. Biraz önce söyledim. Nereden tekrar hatırladık bunu? HDP'nin reddi hakim talebi vardı. Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nden red kararı çıktı bu talebe ilişkin. Ve ek delil için de HDP'ye şu anda 30 gün süre verdi Anayasa Mahkemesi. Bir yandan o devam ediyor. Gelelim ekonomiye sevgili dinleyiciler. Şimdi bakmayın siz, yok öyle haberler yapılıyor. Bugün sabah Nihat da anlattı. Yok efendim, Almanya'da enflasyon %800'müş aslında. İşte vatandaşlar orada açmış, durumu fenaymış, oymuş buymuş falan filan. Yani bunu kim yer derseniz elbet yiyen birileri olur da. Ben size şunu söyleyeyim. Mesela daha bu sabah Almanya'da konuştuğum bir gazeteci arkadaşım dedi ki yani raflarda tabii her şey var da diyor. Evet, bir enflasyon var, doğru. Burada satılan ürünlere gelen zamlar var, doğru. Böyle anormal bir zam değil ama zamlar var, doğru. Ama tüm bunlarla mesela birlikte biz daha çok işte Türkiye'den gelen ürünlerin satıldığı bakkaldan, marketten alışverişimizi yapıyoruz. İşte zeytinyağı, ne bileyim peynir, beyaz peynir vesaire falan. Ya bunları alıyoruz. Bunlar Türkiye'den geldiği için, Türkiye'den gelenlerde enflasyon daha yüksek olduğu için esas bizi yoran kısmı bu. Türkiye'den gelen ürünlerin fiyatının çok fazla artıyor olması diyor mesela. Ya bir yandan da bu var. Şimdi bakın, Borsa İstanbul'a Bakan Nebati dedi ki yatırımlarınızı yapın dedi ya. Nurettin Nebati bunu söyledikten sonra zaten Borsa İstanbul'da ortalık karıştı biliyorsunuz. BIST 100'de. Neden? İşte önce bankaların bir anda hisseleri değer kaybetti. Sonra arada bir tekrar yükseldi, tekrar değer kaybetti. Sonra derken bu diğer hisselere yansımaya başladı. İşte %5'lik kayıplar oldu. Devre kesiciler hemen çalıştırıldı, devreye girdi. Şimdi son 12 ayda iddia o. Bu iddia, yani resmi bir açıklama değil. Son 12 aydaki borsa işlemlerini inceleyeceklermiş. Ya incelensin tabii. Yani son 12 aydaki değil, son 24 aydaki de incelensin, son aydaki de incelensin, bugünkü de incelensin. Varsa manipülatif bir hareket, hepsi ortaya çıkarılsın tabii. Ama daha yeni neden bahsediyoruz? Halkbank bazı hisselerini kendisi aldı yine. Yani buraya giren, buraya para yatıran olduysa biraz hisse değerleri düşünce kendileri kendi hisselerini aldılar. Yani arada birileri mi kurtarıldı diye mesela konuşuluyor. Ya o kadar karışık ki şu anda borsa. Borsadan gelen dedikodular, duyumlar. Ya bunların netliğe kavuşturulması lazım. Soruşturulması, araştırılması. Ama gerçekten ardında arkasında kim var, varsa birileri. Bunların hepsinin ortaya konulması, gereken cezanın da verilmesi lazım. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Tabi bu teminat kararı sonrası bankaların hisseleri biraz yükseldi. Onu da hemen hatırlatalım ama. Şimdi bakalım bugün ne olacak, yarın ne olacak diyorum ya. Amerika'dan Merkez Bankası'ndan gelecek karar. Yarın bizden gelecek olan Merkez Bankası kararı. Bu MIR sistemi var ya Rusya'nın. Türkiye'de iki özel banka, yani İş Bankası ve Denizbank bundan çıktı ama kamu bankaları MIR'i kullanmaya devam ediyor mesela. Buralardan neler olacak başımıza, yani Amerika'dan bir yaptırım kararı çıkacak mı, böyle bir şey gelecek mi? Bütün bunları bir yandan piyasa takip ediyor, biz de takip ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra da bu sosyal konut projesini konuşacağız. Yani bu proje, yani şöyle objektif bakarak konuşalım ama öyle istiyorum ben de zaten. Bu proje mantıklı bir proje mi? Doğru mu? Ayağı yere basıyor mu? Mali açıdan bir takım sıkıntıları, sorunları var mı? Vatandaşa yansıyacak olan sorunları, sıkıntıları var mı? Bunları da Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la konuşacağız. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz ve bu konulardan bir tanesi de sosyal konut projesi. Ki çokça konuşulan bir konu sosyal konut projesi. Hükümet bu açıklamayı yaptıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptıktan sonra hemen ardından gelen eleştiriler de oldu. Olumlu mesajlar vardı aynı zamanda. Tüm bu olumlu mesajlarla birlikte olumsuz taraflarını paylaşanlar da oldu. Şimdi onlardan bir tanesi de Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'tu. Daha önce de biliyorsunuz bu tip konularda kendisinden fikirlerini biz aldık Kafa Radyo'da yayınlarımızda. Yine şu anda bizim hattımızda Ali Bey, günaydın.
Günaydın.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Ali Kurt'un şu anda Kiptaş'ta genel müdür ama daha öncesinde bir TOKİ geçmişi var. Yani TOKİ'de çalışmış olan, oradaki işleyişe hakim isimlerden birisi. O nedenle de bence görüşü, fikri bu konularda önemli. Önce şuradan başlayalım. Bir defa böyle her zaman bir takım fikirlere karşı çıkmak, vurmak kolay ama şuradan başlayalım. Acaba şu an açıklanan sosyal konut projesi gerçekten dar gelirler için önemli bir proje midir? İyi bir adım mıdır? Olumlu bir adım mıdır? Önce buradan başlayalım.
Uygulanabilirse kesinlikle olumlu bir adımdır. Çünkü ödeme planı bakımından çok avantajlı bir şey gibi görünüyor. Şu anki asgari ücretin yaklaşık %55'i ya da 60'ı gibi oranla taksit ödemeleri var uzun vadeli. Tabii ki pozitif bir şey. Ama hı-hı, önemli olan dediğim gibi gerçekleştirilebilir olması.
Peki yani buradan şunu anlıyorum. Ayakları yere basmıyor mu tam olarak projenin mali anlamda?
Şimdi ikisi de bunu eleştiri yapmak için, bir tespit yapmak için söylüyorum. Şimdi buradaki borçlanma TOKİ'nin geçmişteki projelerinde olduğu gibi değişken oranlarla 6 ayda bir güncellenerek devam ediyor. Türkiye'nin enflasyonist ortamı düşünüldüğünde bu bir risk unsuru. Neden? 300 milyarlık bir yatırımdan bahsediliyor. İnşaat sektörü zaten sıkıntılar içerisinde. İnşaat maliyetleri aşırı arttı. Tedarik zincirinde büyük bir sorun var. Eğer vatandaşlar gerçekten ne şekilde bir geri ödeme yapacağını bilmez ise ve ileride bu ödeme planının altında ezilirlerse finansal olarak proje riske girebilir. Ödeme planı şu anda asgari %55'e taksit seçeneği sunuyor. Ben diyorum ki 240. ayda da o günkü asgari ücretin %55'ine denk gelecek şekilde bir güncelleme yapılırsa, hı, yani gelir seviyesi de maliyetlere yansıtıldığı gibi artarsa, bu ödeme planları belli bir gelir seviyesine çözüme kavuşturur. Ama eğer burada ödeme planında vatandaşlar zorlanırsa, ki zorlanma ihtimali var çünkü enflasyon alım gücünü her zaman aşağıya doğru itiyor maalesef. Hı hı. O zaman büyük bir riskle karşı karşıya kalırız. Çünkü 300 küsür milyarlık bir yatırım Türkiye'nin yıllık bütçesinin bir oranı zor bir süreç. Yani o yüzden ben hep söylüyorum, iyi yönetilirse başarılı olur.
Peki vatandaş olarak ya şimdi tabii ben giremem de, diyelim uygun olan birisi girdi vatandaş olarak. Diyor ki ben işte, hani bakan da dedi ya, sağdan soldan bulur, eşten dosttan fazla mesai yapar. Çünkü zaten bir kira ödüyor, bir de bunu ödüyor. Mesela 10 sene sonra ödeyeceği taksit, 15 sene sonra ödeyeceği taksit bu evin fiyatını nerelere taşıyor? Böyle bir hesaplama yaptınız mı?
Yaptım. Bunu da tamamen bakanın ve TOKİ başkanının verdiği verilere göre yaptım. Bu veriler çok basit. Birleşik Bahis hesabı. 850 bin liralık bir konutun 240 ay sonundaki edinim maliyeti 52 milyon TL. TOKİ başkanı dedi ki biz memur maaşı endeksini maksimum seviyede onu veriyoruz. Onun altında bir artış yapıyoruz. En son 6 aylık dönemde TOKİ'nin yaptığı artış oranı, ki bu internet sitesinde var, 16.55. Biz de çok basit bir simülasyon yaptık. 850 bin liradan eğer sözleşme imzalanırsa, ki bu da bir ayrı muamma. 850 bin liradan imzalanan sözleşmeye her 6 ayda bir taksitlere 16.55 güncelleme yaptığınızda 240. ayda vatandaşın ödeyeceği toplam para 52.764 milyon TL. Bu çok basit.
Yani bir dakika, 850 bin liralık bir eve girdiğimizi düşünerek biz başlıyoruz.
Evet.
Ama bu 240 ayın sonunda, yani bunun vadesi bittiğinde toplamda 52.7 milyon mu ödemiş olacağız?
Aynen öyle. Çok basit hesabı var. 3188 lira taksitlerle başlıyor. Hı hı. 6. aydan sonra güncelleniyor. 3700 lira oluyor. Bir 6 ay sonra güncelleniyor. 4300 lira oluyor. Böyle böyle bindirmeli, yani kalan bakiyeye borcu güncelleyerek gittiğinizde, yani bileşik faiz hesabı yaptığınızda çıkan rakam bu. Bunu herkes çok basit bir şekilde yapabilir.
Peki şu an mesela bakan geçtiğimiz gün 3,5 milyon civarında bir başvuru olduğunu söylemişti. Muhtemelen belki daha da artmıştır bu.
Artar.
Ya çünkü vatandaş başlangıçta bunu görünce beğendi, bu rakamları görünce bir anda, fakat bu galiba sizin söylediğiniz söylenmeyen kısmı değil mi?
Evet, söylenmeyen ama aslında hep uygulanan kısım. Yani bunu söylemelerini ben önemle altını çiziyorum. Sebebi şu, 2 gün sonra bu borç güncellemesinin altından vatandaşlar kalkamazsa, gerekli finansı sağlayamazlarsa bu projelerin hepsi bitki girer. Bunu vatandaşlar net, tabii ki sonuçta buradan gelen, şimdi TOKİ 2 yılda, yani Cumhurbaşkanı açıklamalarına göre söylüyorum, 260 milyarlık bir yatırım yapacak devlet. Bu konutları yapacak. Ondan sonra bunu 20 yıl vadeyle geri dönüşünü almayı hesaplayan bir finans metodu geliştirdiler, ki bu geçmişte de böyleydi. Bu yeni bir şey değil. Şimdi burada aksama olursa ne olur? Devletin hesabındaki tablo ciddi sapma olur. Bunu vatandaş gerçekleri tam anlarken başvuru sayıları da ona göre daha gerçekçi olur. Bu 3,5 milyon başvurunda artacağını düşünüyorum ben.
Peki Ali Bey, bu aslında bir anlamda inşaat sektörünü de zora sokar mı bu durum?
Sokar. Şöyle sokar. Zaten malzeme tedariğinde zorluk çekiyoruz. Şu an kamunun bir anda böyle bir iş arz sunması, yatırım yapması. Hani ben şöyle düşünüyorum. 250 bin konut yapacağım dediklerine göre 250 bin konutun arz yönetimi tamamlanmış. Projeleri hazırlanmış. Bu 260 milyarlık kaynaklı bir yerde duruyor. Eğer böyleyse birçok kişi, kamudan iş alan müteahhitler dışındaki müteahhitler piyasada zorlanacaktır. Niye? Malzeme tedarikte zaten sıkıntı vardı. Biraz daha bu malzeme tedariği artar ve hani mahalle arası müteahhitler birazcık maliyetlerini yükseltmek zorunda kalırlar. Çünkü ürün tedarik etmek her geçen gün zorlaşıyor. Burada pandeminin de çok ciddi maalesef etkisi var.
Peki burada bir parantez açıp şunu soracağım. Sosyal konut projesi dışında. Acaba evlerin maliyeti düşer mi? Fiyatlar düşer mi? Çok fazla yükseldi. Özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde ev fiyatları arttı. Aşırı bir artış var. Bununla beraber kiralar çok arttı. Bu acaba bir yerden sonra düşer mi gibi bir soru da hep gündemde. Şimdi anladığım kadarıyla bu artan maliyetlerden dolayı zaten bunlarda da geri gelme herhalde biraz zor, öyle mi?
Zaten geri gelme diye bir şey söz konusu olamaz normal mantıkta. Niye? 10 liraya mal ettiğiniz bir şeyi 9 liraya satmanız için ya batıyor olmanız lazım ya da kullanıyor diyor olmanız lazım. Şimdi özel sektör 10 liraya mal ettiği bir şeyi 9 liraya satmaz. Biz o yüzden sektör temsilcileri adına ben hepsini söylüyorum. İnşaat yeri maliyetlerini düşürecek eylemler bekliyoruz hükümetten. Bu nedir? Mesela sosyal konut veya kentsel dönüşüm projelerinde inşaat kalemlerindeki gizli KDV'lerinde indirim yapılabilir. Pozitif ayrımcılık yapılabilir. İnşaat malzemesi üreten sanayi kuruluşları teşvik edilebilir. Çünkü gerçekten tedarik zincirinde büyük sıkıntılar var. Önce maliyet artışını durdurmamız lazım. Eğer maliyet artışını durduramazsak sadece fazla konut yaparak barınma krizini ve kira krizini kesinlikle çözemeyiz. Mümkün değil bu. Çünkü bir ürünü ne kadar mal ederseniz o kadar sıra satmak zorundasınız. Ve Türkiye'de son 20 yılda en güvenli yatırım aracı gayrimenkul. Düşünün ki bir insan 3 milyar bir daire alıyor. Bu daireden de kira geliriyle geçinmeyi düşünüyor. Şimdi bu dairenin edinim maliyeti artarsa, enflasyon artarsa vatandaş da ezinmemek için enflasyona da kirasına zam yapmak isteyecek. Bu böyle bir sarmala gidiyor. O yüzden biz üretim maliyetini düşünmeliyiz. Sadece fazla konut yaparak barınma krizi çözülemez. Neden çözülemez? Zaten hani şu an Türkiye'nin bu projesinin hemen gerçekleştiğini düşünelim. 250 bin konut. 2 yılda bitecek. 24 ay sonra 1 milyon insanın barınma sorunu çözülecek. Teori konuşuyorum. Ya zaten 24 ay sonra bitecek bir konutun bugünden piyasayı rahatlatacak denmesi çok hayalci olur. Hatta iyi yönetilmezse iddialı bir şey söylüyorum. Fiyatların artışına da sebep olur. Çünkü her bölgede bir üretim var. Yani Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı 850 bin. İstanbul'da yıllık konut ihtiyacı 100 bin. Şimdi bunun 50 bin 2 yılda kamu eliyle yapıyorsunuz. Geri kalan 50 bin yapacak vatandaş eğer piyasadan değerli bunu yapacak yani geri kalan 50 bin yapacak istenici firmalar eğer piyasadan uygun maliyetle malzeme tedariği bulamazsa, işçi tedariği sağlayamazsa bu da bir piyasada bir artışa sebep olacak.
Yani aslında sadece evet lazım. Yani sosyal konut projesi değil bununla beraber diğer anlamda inşaat sektörünü de piyasadaki fiyatların artmasını da sağlayacak bir durum olur. Bunu da etkiler diyorsunuz anlıyorum.
Etkiler eğer iyi yönetilmezse.
Peki
İstanbul'da 50 bin konut dediğinize göre İstanbul'daki yıllık konut ihtiyacını ve açının yüzde kaçını kapatacağınızı veya ona göre malzeme tedariğini organize edeceğini devletin düşündüğünü farz ediyorum. Yani düşünmüş olmak gerektiğini ümit ediyorum açıkçası.
Doğal olarak. Peki şu anda bizi dinleyenleri hatırlatalım. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'la konuşuyoruz sevgili dinleyiciler sosyal konut projesi üzerine. Şimdi İstanbul'a gelmişken şimdi sizi şu an İstanbul'a daha hakim varsayarak bunu söylüyorum ben.
Evet.
İstanbul genelinde peki bu konutlar hangi bölgelerde yapılacak? Bu bölgeler imara yeni bölgeler herhalde imara açılacak. Ne gibi Kanal İstanbul mesela çok konuşuluyordu burada.
Evet.
Bunlara dair ne gibi bilgiler var sizde?
Şimdi biz zaten İstanbul'da teknik adamlar olarak İstanbul'da yeni alanların imara açılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü İstanbul doğal eşitliğine kadar doğmuş durumda. Fakat bu bir taraftan da tabii bir konut ihtiyacı da var. Yok değil. Onun için farklı alternatif metotlar önerdim. Ama şu anki 150 bin konut kampanyası İstanbul'da, Tuzla'da, Esenler'de ve Arnavutköy'de yapılacak alanlar plansız yerler. Tuzla'da bir asker alan imara açılacağını biliyoruz. Arnavutköy'de de şu an kanal projesi olarak düşünülen, imar planı var ama imar uygulaması ve altyapısı olmayan bir bölgede proje üretileceğini duyduk. Şimdi bunun şehirleşme anlamında büyük riskleri var. Bu çok savunulabilecek bir şey değil. Evet, ihtiyaç sahibi insanlar var. Uygun ödeme planıyla bunu eşleştirmeye çalışıyor devlet. Bu pozitif bir şey ama biz diyoruz ki İstanbul'da zaten çok ciddi boş konut stoğu var. Devlet bu boş konut stoğunu bir şekilde uzlaşarak vatandaşa edinip hem bu çok çabuk olabilecek bir şey. Çünkü üretilmiş bir üründen bahsediyoruz. Bunu daha uygun. Çünkü burada bir finans maliyetini daha da düşük yansıtabilirsiniz vatandaşa. Daha uygun ödeme planlarıyla ihtiyaç sahipleriyle eşleştirmesin daha doğru bir politik.
Boş konut stoğu neden var? Nasıl oluşur bu stok ve nasıl eritilir?
Aslında kilit verilerinde bile var. Dün bir uzmanla görüşmüştüm. Onu inceleyeceğim. Türkiye çapında bakmamıştım ama Türkiye'de 16 milyon boş konut olduğunu söyledi. Onu inceleyeceğim emin değilim ama İstanbul'da İstanbul Planlama Ajansı'nın açıkladığı verilere göre 1.8 milyon boş konut var. Bu ikamet adrese dayalı nüfus sisteminden bunlar çıkartılabiliyor aslında çok kolay. Tabi burada bazı kişiler evlerine ikamet almamış, kayıt dışı vesaire bu göçmen nüfusun artmasıyla da olabilir. Ama nereden bakarsanız bakın İstanbul'da 1 milyon üstünde boş konut. Herkesin oturduğu sitede boş konut yok mu? Var. Birçok kişinin ikinci, üçüncü evi var. Bir kısmı kirada, bir kısmı boş. Bu boş konutları bir şekilde devlet edinse, sonuçta bunlar boş duruyor. Mal sahipleriyle uzlaşsa kiralama ve mesela geçenlerde bakan açıklama yaptı ofisleri 1+1 ofisleri konut stoğu kapansın diye. Evet. Şu anda İstanbul'da öğrenciler için çok ciddi bir lüks sorunu var. Mesela keşke devlet onları bu kaynağın bir kısmını kullanarak kiralasaydı. Çünkü çok büyük bir kriz var. En azından öğrencilere uzun vadeli yani uygun taksitle yurt olarak barınmasını sağlayabilirdi. Hmm. Öğrencilere kiralayabilirdi. Çünkü zaten ofis olarak yapılan yerler hep prestijli yerler. Gelir seviyesi yüksek yerler. Bu bir sosyal konut açığını kapatacak, bir konut açığını kapatacak aksiyon değil. Bu sermayenin farklı bir yere kayması anlamına geliyor. Ve şehre de teknik anlamda ekstra yük getiriyor. Mesela gene İstanbul Planlama Ajansı'nın bir çalışması da sadece Maslak bölgesindeki ofislerin, 1+1 ofislerin konuta çevrilmesi sonucu o bölgeye %70 artı trafik yükü getireceğini hesaplamış.
Doğru.
Ya şimdi bunların iyi analiz edilmesi lazım. Evet, bir sosyal konut ihtiyacı var ama doğru bir projelendirmeyle bunu yönetilmesi lazım. Yoksa kim diyebilir yani bu ödeme planıyla tabii ki sabit olsa keşke ama mümkün değil teknik olarak. Sabit olsa keşke bu ödeme planı uzun vadeli insanlara ev sahibi yapmak tabii ki pozitif bir şey. Uygulanabilir olur ise. Ama yeni alanları imar açmaya özellikle büyük kentlerde biz teknik adamlar olarak doğru bulmuyoruz. Orada daha farklı pozitif şeyler üretmesi lazım kamunun ki bunu üretebilecek kabiliyeti ve gücü var.
Peki şunu soracağım, bu süreler yeterli mi? Yani bu sürelerde bu konutlar tamamlanabilir mi gerçekten? 2 yılda 250 bin konut, 100 bin konut imarlı arsa, 10 bin iş yeri.
Şimdi şöyle, teknik olarak bir inşaatın tamamlanma süresi 24 ay. İyi yönetilirse daha erken de yapılabilir. Biz bunu bir örneğini 24'te yaptık. Yaklaşık 1500 bağımsız birimi 18 ay gibi kısa bir sürede hem de pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde tamamladık. Tabii ki 250 bin konut çok ciddi bir organizasyon. Orada da tabii bazı endişeler doğuruyor bizde. Niye? TOKİ'nin şu ana kadar hani açıklanan üretim rakamlarını yıla böldüğümüzde yıllık üretim kapasitesi 58 bin. Şu anda verilen hedefle artık 125 bine çıkmış durumda. Çok ciddi bir artış. Buna göre herhalde organizasyon yapısında teknik ekibindeki kapasite arttırımı vesaire bunları yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü devlet, hükümet bir şekilde bir proje açıklıyor. Ve bu mühendislik işi. Yani arsasını ürettiğini, projesini vesairesine hazır olduğunu düşünüyorum. Bunlar hazırsa teorikte yapılabilmiş. Dediğim gibi süreç yönetimi önemli. Burada malzeme tedavi konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü pandeminin de etkisiyle gerçekten piyasada biz hep bunu dikkatlendirmeye çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ciddi sorunlar var. Piyasadaki güvensizlik, dalgalanma, özellikle kurdaki dalgalanma tedarik zincirinde bizi çok yoruyor. Bunları herhalde düşünmüşlerdir diye düşünüyorum.
Ali Bey, bir dinleyicimiz diyor ki acaba hesaplamada bir yanlışlık olabilir mi? 52 milyondan bahsediyorsunuz. Bu 5 milyon olmasın diyor. Yani 850 bin liralık bir evin...
Şöyle, dün bir tweet attım akşam saat 8'e. Bir gazetede böyle değişik bir üslupla bize bir eleştiride bulunmuş. Ona cevap olsun diye belgelerini sundum. O tweetin diğer ikinci, üçüncü dizininde var. Hesap tablosu. Çok basit. Herkes bunu gidip internet, Excel'de çok basit bir formülasyonla yapabilir. Oradan faydalanmasını öneriyorum dinleyicimizin. 5 milyon tabii ki 5 milyon ve 5 milyon arasında çok ciddi fark var.
Tabii yani 52.7 milyon yazıyor evet, sevgili dinleyiciler. Ali Kurt'un hesabından görebilirsiniz. Ali Kurt İstanbul diye Twitter üzerinde o hesabı oradan da görebilir, ulaşabilirsiniz. Son olarak peki şunu soracağım. Siz göreve geldiğinizden bu yana İstanbul'da kaç konut veya bağımsız birim yaptınız?
Biz şu anda 23 farklı bölgede tamamladıklarımızla beraber, devam eden işlerimizle beraber toplam ulaştığımız sayı 13.953. Yaklaşık 5 bölgede de bir 3.000 konutun daha temelini atmayı hedefliyoruz ve bunların da temel atmayı hedeflediklerimizin de %50'den fazlası kentsel dönüşüm projesi. Biz İstanbul'da artık mahalle arasına da giriyoruz. Bizim ölçemizde hiçbir şirket mahalle arasındaki tek blokların dönüşümüne girmiyor. Bu çok önemli. Geçenlerde Kadıköy'de bir temel attık. Bir kepçe darbesiyle yıktık o binayı. Bir kepçe darbesiyle. Bu da sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Görüntüleri görebilirler. 50 tane insan yaşıyordu güne kadar. Biz İstanbul yenileniyor kapsamında İstanbul'daki riskli yapılan dönüşüm için çok ciddi efor sarf ediyoruz. Şu ana kadar 6.900 noktada 151 bin bağımsız birime ilişkin. Bu da 555 bin insanımızın yaşadığı anlamına geliyor bu bölgede. Aktif çalışma yürütüyoruz. Bu finans maliyetleri artı inşaat maliyetlerinin artması maalesef biraz süreci yavaşlatıyor ama kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Peki. Herkes temel atmalarımızı görecek zaten.
Evet, bir yandan zaten basında da yer alıyor temel atmalar, temel atma törenleri. Ali Kurt, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, evet, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'la sosyal konut projesi üzerine konuştuk ağırlıklı olarak. Çünkü bir anlatılan bölüm var, bir arkada anlatılmayan bölüm var. O işleyiş nasıl olacak? Herkes doğru bir şekilde bilgilensin istiyoruz. Tabii burada adı geçen kurum, kuruluşlar veya isimler olabilir. Her zaman cevap hakları saklıdır, onu da hatırlatalım. Biz şimdi programın sonuna geliyoruz. Sona gelirken bir kez daha söyleyelim. Rusya'dan Putin'in bugün sert çıkışları var. Bu arada İran'da dün Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin protestolar vardı. İddia o ki 5 gösterici hayatını kaybetti ama hükümet bunu doğrulamamış İran'da, onu da söyleyelim. Ama sokaklar yangın yeriydi bazı bölgelerde İran'da, oradan gelen haberler vardı. Bunlar bugünün aslında önemli konuları ama en çok herhalde Rusya'nın çıkışı. Bu akşam Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı ve açıklamalar ve yarın Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar ve faiz kararı. Bunları yakından takip edeceğiz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan Güzelce sizlerle birlikte olacak. Cenk Erbayrak Teknik Masa'da yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.